Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 69.
800 metre gittikten sonra ana yoldan ayrılıp tarlalar içinden geçen bir yola daldılar. Yol kalın beyaz bir toz tabakasıyla kaplıydı ve Chow'un kil oyuğuna çıkıyordu. 70 hektarlık arazi batıdaydı. Karşıdan tozu dumana katan iki yük arabası belirdi. Bu arabalar senin biri dedi Saxon. Düşün ki sen benimle gezerken bir yandan da para kazanıyorsun. Bunu aklına borçlusun. Bu arabalardan her birinin bana günde kaç para getirdiğini düşününce utanıyorum kendimde. Yoldan ayrılıp çiftliklerine yöneliyorlardı ki öndeki arabanın sürücüsü elini sallayarak Billy'e seslendi. Atlarını durdurup beklediler. Araba yaklaştı, yanlarında durdu. Büyük Kırat'ın işi bitiktir dedi sürücü. Tümüyle azdı. Isırıyor, bağırıyor, çifte atıyor. Koşum takımını paramparça etti. Baldi'yi ısırdı. Kocaman bir parça kopardı etinden. Üstelik de arka bacaklarından birini kırdı. Yaşam boyu böylesine hareketli bir gün geçirmiş değildi. Bacağını kırdığına emin misiniz diye sordu biri. %100 eminim. Öyleyse yükünüzü boşalttıktan sonra öbür ağrı uğrayıp beni alın. Matevse söyleyin, iyi davransın ona. Bir de tabanca alın yanınıza. Semin'in bir tabancası var. Büyük Kırat'ın hesabını görmek zorunda kalacaksınız. Benim oraya gitmeye zamanım yok şimdi. Matevs niye beni almak için sizinle gelmedi? Zaman kazanırdınız. Orada bekliyor. Beni ben götürebilirim diye düşünmüş olacak. Götürürsünüz ama zamanı da boşa harcamış olursunuz değil mi? Peki gidin bakalım, çabuk olun biraz. Yeniden yola koyulunca Billy homurdandı. Bunlar böyle işte, kafa yok. Bir adam kollarını kovuşturup boş oturacak, başka bir adam onun işini görmek için yolunu uzatıp zaman yitirecek. Günde $2 adam çalıştırmanın dertleri bunlar. Bunlar günde $2 kafalar diye hemen düzeltti Saxon. Bu fiyata ne beyin bulabilirsin? Dedin yalan değil diye doğruladı Billy. Daha iyi bir beyinleri olsaydı bütün üstün nitelikli insanlar gibi kentlerde yaşarlardı. Kentlilerde de kafa yok ya, kırsal bölgede ne olanaklar bulunduğuna haberleri yok. Bilselerdi bırakıp kente gitmezlerdi. Billy attan indi, bir tahta perdeden 3 tahta çıkardı, geçtikten sonra yeniden yerine koyuldu. Bu araziyi alınca buraya bir kapı taktıracağım dedi. Kendinden hoşnut bir biçimde derin bir soluk verdi. Parasını şipşak çıkarırım. Ufak tefek 1001 ayrıntı var sanki. Üst üste koyup toplarsan korkunç bir sayı oluşturur. Eskiden hiç bu gibi şeyleri düşünmezdim. Oakland'den ayrıldıktan sonra aklım başıma gelmeye başladı. İlk San Leandro'daki Portugezler gözümü açtılar. Ondan önce uyuyormuşum meğer. 3 tarladan en basığının çevresinde dolandılar. Buğday olgunlaşmıştı ama hasat yapılmamıştı daha. Billy parmağını uzattı, çitte açılmış ve acemice onarılmış bir gedik, hayvanlar tarafından çiğnenmiş başakları gösterdi. İşte eski yöntem bu. Şu buğdaya bak nasıl seyrek. Ya toprak? Çift sürmüşler ama hiç de derin değil. Hayvanı da öyle, tohumu da öyle, ürünü de öyle. Hepsi Allah'lık. 8 yıldır Chow bu tarlayı ekip biçiyor. Bir an bile dinlendirmemiş toprağı. Topraktan aldığının yerine hiçbir şey katmamış. Ürün kalkar kalkmaz anızlara saldığı hayvanların bıraktığı gübreden başka bir şey görmemiş bu tarla. İleride otlak işini gören alanda küçük bir sürü gördüler. Şu öküze bak Saxon, acınacak durumda. Hatta ondan da öte, bu biçim hayvanların yaşatılmasını yasaklayan bir kanun çıkarılmalıydı. Chow'un yoksulluğa düşmüş olmasına hiç şaşmam. Kil çukurundan kazandığı parayı tümüyle vergiye ve faize vere vere anası gevremiş. Şu toprak ona yaptığı gideri bile çıkarmıyor. Oysa 70 hektar pırıl pırıl arazi yatıyor şurada. Kafası bir parça işleyen herhangi bir kimse dolarları kürekle toplardı bu topraklardan. Bu işin nasıl yapıldığını göstereceğim ben onlara. Büyük hangarın yakınından geçtiler. Şu damı onarmak için zamanında birkaç dolar harcanmış olsaydı, şimdi bu duruma düşmezdi. Yüzlerce dolar biriktirmiş olurdu. Sanırım burasını satın alırsam sözde yaptıkları bayındırlık işleri için metelik ödeme. Çivi çakmamışlar Allah'lıklar. Sana bir şey daha söyleyelim. Bu arazinin içi su dolu. Eğer Glen Allen gelişirse su almak için bana başvurmaları gerekecek. Billy adam akıllı biliyordu çiftliği. Hayvanların açtığı patikaları izleyerek kestirmeden koruluklara dalıyordu. Birdenbire dizginleri çıktı. İkisi birden durdular. 10 adım ileride kızıl tüylü genç bir tilki duruyordu. Yarım dakika patlak gözlerini dikip baktı. Sivri burnuyla havayı kokladı. Sonra bir zıplayışta ağaçlar arasında yok oldu. Namussuz hayvan, dedi biri. Whitewater'a yaklaşırken ortasında durgun bir su birikintisi bulunan ince uzun bir çayırdan geçtiler. İşte sana doğal bir su kaynağı, dedi biri. Glen Allen parayla su almaya başladığı gün çok işe yarayacak. Şurada en alçak noktada bir baraj yapmak hemen hemen bedavaya gelir. Her yerde kanallar açarak tepelerden sızan bütün suları oraya akıtabilirim. Çok sürmez, su altın pahasına olur bu vadide. Ve düşün ki bütün bu ödükler, bu dangalaklar, yabanın ayıları aylak aylak gezerler, bir iş görelim demezler. Yarın neler olacağını bile düşünmezler. Onlar uyuya dursun. Vadinin üst yanında bir sürü adam çalışıyor. Ölçüp biçiyor. Sausalito'dan buraya hat çekiyorlar. Napa Vadisi'ne dek akım götürüyorlar. Whitewater Kanyonu'nun kıyısına vardılar. Eyaleri üzerinde geriye doğru kaykılarak iri çam ağaçları arasından dik bir bayırdan inip izi hemen hemen silinmiş eski bir patikaya vardılar. Bu patika 1860'dan kalma, dedi Billy. Bir rastlantı sonucu buldum onu ve dün Poppy'ye söz ettim. Poppy dedi ki, Petaluma'dan buraya madenciler akın etmişler. Onları düşsel umutlarla spekülatörler harekete geçirmişler ve $1000 gibi bir para kazanmışlar bu altın öğücümden. Şu yüksek düzlüğü görüyor musun? Kamp orada kurulmuşmuş, o ağaç gövdeler arasında. Düzlük şimdikinden daha genişmiş ama deri onun bir parçasını kemirmiş. İki cinayet, bir de linç olayı olmuş. Poppy anlattı bana. Hemen hemen atlarının boynuna abanarak sarp bir patikadan yukarı tırmandılar. Kanyondan çıkıp engebeli bir araziden tepelere doğru ilerlediler. Hey Saxon, sen güzel görünümlü yerlere bayılırsın. Gel, sana öyle şirin bir köşe göstereceğim ki hayranlıktan küçük dilini yutacaksın. Manzanitasları geçtikten sonra önlerine serilen görünümün benzerini hiç rastlamamışlardı uzun yolculukları boyunca. Dev sekoyaların, meşelerin kızılımtırak gölgeleri patikayı belirsiz hale getiriyordu. Bütün yöresel ağaç ve sarmaşıklar, büyük madronyoslar, akça ağaçlar, gösterişli defneler ve heybetli mantar meşeleri el ele vermişler, yemyeşil bir çatı oluşturmuşlardı. Parlak asmalar ağaçları kucaklamış birbirine bağlamıştı. Saxon Billy'nin ilgisini yosun ve erelte otlarıyla kaplı bir şey üzerine çekti. Sanki ormanda o dev beşiği oluşturmak için bütün bayırlar aynı noktada birleşmişlerdi. Ormanın nemli yumuşak zemini ayaklar altında çöküp çukurlaşıyordu. Görünmeyen bir derecik geniş yapraklı küçük ağaçlar altında şırıl şırıl akıp gidiyordu. Her yanda şirin alanlar vardı ve her alanda durgun şahane genç sekoyalar çürümekte olan dev atalarının kalıntıları çevresinde kümelenmişti. Yosun tabakası altında yok olan çotuklar atların omuz başına geliyordu hep. Bir çeyrek saat sonra hayvanlarını tepeciklerin bakir ormanlarına dalan dar kanyonun kıyısına bağladılar. Billy parmağını uzattı. Dağlar arasından boşluğa doğru eğilmiş çamın tepesini gösterdi. Doğru şu ağacın altı, dedi. Sel yatağından vurmalıyız. En küçük bir patika bile yok ama dereyi geçen ala geyiklerin yolunu göreceksin. Yalnız ayakların ıslanacak. Saxon tatlı tatlı gülüyor, birinin ardı sıra su birikintilerine bata çıka yürüyor, suyun parlattığı kayaların kaygan yüzeyinden tırmanabilmek ve devrilmiş yaşlı ağaçların gövdesi altından sokulmak için 4 ayak üzerinde ilerliyordu. Billy açıklamalarını sürdürüyordu. Bu dağda gerçekten kayalar içinde oyulmuş yatak yoktur. Dere yavaş yavaş kendi yatağına uyuyor. Bu yüzden kıyıları sürekli olarak aşınıyor ve dimdik yükseliyor. Yıkılmayacak gibi. Azıcık yukarısında kanyon, toprakta basit bir yarık görünümünde ama adam akıllı derin bir yarık. Bir yandan öbür yana kolayca tükürebilirsin. Aynı kolaylıkla boynunu da kırabilirsin. Tırmanış gitgide zorlaşıyordu. Sonunda dar bir çatlağa varıp durdular. Çatlağın içi sel birikintileriyle tıkanmıştı. Sen burada bekle beni, dedi Billy. Sonra karın üstü uzanıp çatırdayan çalılar üzerinden sürüne sürüne ilerlemeye başladı. Çok geçmeden çatırtılar duyulmaz oldu. Sakson 5-10 dakika daha bekledi, sonra Billy'nin izinden ilerledi. Kanyonun yatağının geçilmez olduğu noktada bir alageyik izine rastladı. İz dik duvar gibi kayayı geçip birbirine karışmış yeşilliklerden oluşan bir tünelde yok oluyordu. Sakson o bitki tüneline daldı ve karşıki kıyıdan başının üstüne uzanan çamı gördü. Tebeşirli zeminde oyulmuş, içi berrak suyla dolu bir havuzun kıyısına varmıştı. Küçük bir göldü bu. Yeni bir oluşum olduğu belliydi. Toprak ve ağaç kaymasından ileri gelmişti. Karşı kıyısı hemen dimdik yükselen beyaz bir duvardı. Hemen anladı ne olduğunu ve bakışlarıyla Billy'yi aradı. Tam o anda başının üstünden bir ıslık sesi geldi. 6 metre yükseklikte beyaz duvarın tehlikeli tepesinde boşluğa doğru uzanan çamın yakınında Billy bir ağaç gövdesine asılmış duruyordu. ''Senin tarlanın arkasındaki küçük çayırı buradan görüyorum.'' diye seslendi. ''Bu beyaz duvarı hiç kimsenin şimdiye dek görmemiş olması şaşılacak bir şey değil. Ancak o çayırdan gözükebilir ve onu ilk gören sen oldun. Bekle hele, aşağı ineyim, her şeyi anlatırım sana. Şimdiye dek bundan söz açmaya cesaret etmiyordum.'' Gerçeği bilebilmek için olağanüstü keskin bir kavrayış yeteneği olmak gerekli değildi. Sakson o beyaz şeyin tuğla yapımında kullanılan değerli kil olduğunu hemen anlamıştı. Billy ne olur ne olmaz diye göçükten oldukça uzaklaştıktan sonra ağaçları merdiven gibi kullanarak tutuna tutuna kanyonun kayalarından aşağı indi. Karısının yanında yere attı kendini. Sevinçten kabına sığamıyordu. ''Harika değil mi?'' diye haykırdı. ''Şu hazineye bak sen. 1,5 metre yerin dibine gömülmüş ve öyle bir yerde ki insan gözü görmez onu. Bizim Ay Vadisi'ne gelmemizi beklermiş meğerse. Biz buraya yerleşir yerleşmez örtüsünün bir yanını yırtıp attı. Bize göründü.'' ''Sahi çekil mi acaba?'' diye sordu Sakson. ''Değerli başın üzerine yemin ederim ki budur. Elimden öyle çok geçti ki gözüm kapalı tanırım bu kili. Bir parça al, parmakların arasında ez, bak şöyle. Tadından bile anlarım onu. Az mı yuttum tozunu? İşte şimdi ilginç oluyor bu oyun bizi. Biliyorsun bu vadiye geleli ne denli kafamızı yorduk. Şimdi ise başarı yoluna girdik. Ama arazi senin değil ki. Arazinin benim olması için 100 yıl bekleyecek değilim ya. Buradan çıkınca doğru Peyni'ye gidecek, görüşecek, işi bitireceğim. Yani bir süre isteyeceğim, biliyorsun ne olduğunu. Tapusa hazırlanırken ben de para bulacağım. Govya'nın 400 dolarını geri alacağız. Atlarım, arabalarım, Hazerli Haiti üzerine neyim var neyim yok hepsi üzerine alabileceğim denli ödünç para alacağım. Geri kalanı için Hilliard'ı ipotek edip satış sözleşmesini alacağım. Ondan ötesi çocuk oyuncağı. Metresi 20 sentten belki de daha fazlasına bir sözleşme imzalarım tuğla harmanıyla. Sevinçlerinden havaya uçacaklar. Yeri delmek, kuyu açmak falan yok. Yukarıdan aşağı 60 metre açık ortada. Tüm tepecik kilden, üzerinde sadece bir toprak tabakası var. Ama bu güzel kanyonu berbat edeceksin. Yo, yalnızca tümseyi. Yol öbür yandan geçecek. Çavun çukurundan yarım mil daha uzun olacak yol, hepsi bu. Ya ben yaparım yolu ve yokuşta taşımak için daha çok para isterim ya da yolu tuğla harmanı yapar. O zaman ben de eski fiyata taşırım. İşe başladığım anda her metre için 20 sent akacak cebime. Hiç durmadan. Daha başlangıçta kâra geçeceğim ama elbette ki yeni atlar satın alacağım işi yürütmek için. Gölcün kıyısında el ele oturmuş ayrıntılar üzerinde konuşuyorlardı. Bir süre sessiz kaldılar. Sonra Billy, hadi Sakson dedi. Hasat zamanı şarkısını oku. Sakson şarkıyı okudu. Anımsıyor musun bunu ilk kez nerede söylediğini? Trendi, piknik dönüşü. İlk tanıştığımız gün, dedi Sakson. O gün ne düşünüyordun hakkımda? O günden beri ne düşündümse onu, benim için yaratılmış olduğunu. Ta başında, ilk valsimizi dönerken hep buydu aklımdaki. Ya sen, sen ne düşünüyordun? Doğrusu ilk dansımızdan da önce, daha birbirimizle tanıştırılırken, el sıkışırken düşünüyordum ki, kendi kendime soruyordum ki, acaba diyordum, beklediğim erkek bu mu acaba diyordum. Hep buydu kafamdaki soru. Peki, beni nasıl buluyorsun? Pek kötü değil mi diyordun ha? Yakışıklı buluyordum, gözlerim hep iyi görür. Biri ansızın konuyu değiştirdi, kaçamak yol aradı. Ha, baksana Sakson, gelecek kış her şey yolunda olursa, tıkır tıkır işlerse, Carmel'e uzanalım mı bir boy, ne dersin? Senin sebzelerin öyle mevsimidir kış. O zaman maddi durumum ustabaşı tutmaya el verir. Sakson'un bu öneriyi biraz soğuk karşılaması şaşırttı Billy'yi. Telaşla, ne var, bir şey mi oldu diye sordu. Sakson utangaç bir tavırla yere baktı, çekine çekine. Billy dedi, dün sana danışmaksızın bir iş gördüm. Billy sessizce bekledi. Sakson günah çıkarır gibi, Tom'a yazdım. Billy hala sözün gerisini bekliyordu. Eski çamaşır dolabını, biliyorsun annemin dolabını, Tom'un evinde bırakmıştık ya, onu deniz yoluyla bize yollamasını istedim. Billy rahat bir soluk aldı. Dedi. Ben bunda olağanüstü bir şey görmüyorum. Kuşkusuz bu dolaba gerek var. Taşıma giderini karşılayacak durumdayız. Daha ne, değil mi? Koca bebek. Sen bir koca bebeksin sevgilim. O dolapta neler var bilmiyor musun? Billy başıyla hayır dedi. Sakson yavaşça, bebeğin takımları dedi. Ne diyorsun? Sahi mi? Diye haykırdı Billy. Sahi ya. Emin misin? Sakson'un yanakları kızardı. Başını sallayarak, tümüyle eminim dedi. Dünyada her şeyden çok istiyordum bunu Sakson. Kesik kesik çıkıyordu sesi. Son zamanlarda vadiye geleli beri öylesine çok düşündüm ki bunu. Sakson ilk kez olarak gerçek gözyaşları gördü kocasının gözlerinde. Ama onca nane yedikten, ortalığı birbirine kattıktan sonra... seni hiç sıkıştırmadım. Bu konuda tek sözcük söylemedim sana. Ama çok istiyordum bir bilsen. Ah Sakson, şu anda seni istediğim gibi istiyordum. Sakson Billy'nin kolları arasına attı kendini. Boğazının orta yerinde saklı gölcüğün üstüne tatlı bir sessizlik çöktü. Billy parmağını karısının dudaklarına koydu. Sakson başını çevirip baktı. Tepeciğin yamacında yüksek bir yerde bir maralla benekli yavrusunun ağaçlar arasından kendilerini izlediğini gördüler.
Ayrım sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.